سوهاك. Kar için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.
Desata su nudo con la madre selva y con él viene el agua, el viento del norte y la yarara, y a su incertidumbre lento lagarto, raíces negras, se le pega el hambre, el aire pesado y la inundación. Que no se detenga tu marcha lenta rumbo pa'l mar. Es tan semejante a nuestro delirio a la soledad. Que te empuje el viento y pensamiento o el temporal. Fuera de la orilla, tu camarilla, camalota. Escondiéndose, silencio su ejército, panza de agua, patas de barro, mamotreto de hojas, verdes las aguas del invasor. Que no se detenga tu marcha lenta.
Merhaba, Su Hakkı'na hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan.
Ben Nuran Yüce.
Su Hakkı'nda son 2-3 haftadır ele aldığımız konuların bir çerçevesi var. Sizlerle daha önceden de paylaşmıştık. 12-13 Kasım tarihlerinde Garanti Kültür Merkezi Ayhan Şahenk Salonu'nda
Boğaziçi Üniversitesi'nde
ekleyelim. Önemli bir konferansımız olacak. Uluslararası Su Mücadeleleri Konferansı. Burada çeşitli başlıklarımız var, konuşma başlıklarımız. Onlardan bazılarıyla ilgili olarak da yaptık programlarımızı ve konferansımıza çağrılarda bulunduk. Bu haftaki konumuz da Türkiye'nin kalkınma hamlesi ve su gaspı konusu.
Evet, Bu geniş bir başlık. Bu başlığın içerisinde bir kısmında HES'ler oluşturuyor. Bugün biz HES'leri konuşacağız. Bir konuğumuz var. Konuğumuzla birlikte konuşacağız. Ama Akgün'ün de ifade ettiği gibi 12 Kasım Cumartesi günü Türkiye'nin kalkınma hamlesi ve su gaspı başlığı altında HES'lere karşı mücadele eden yerellerden gelen konuklarımız olacak. Evet. Onların isimlerini söyleyelim. Yeşil Artvin Derneği'nden, Neşe Karahan, İzmir Ege Çep'ten Berin Esin Kaya, Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden Leyla Mumin, Bursa Doğa Der'den Murat Demir, Trakya'dan Dayko'dan Gürcan Kırımlı, İstanbul'dan Kuzey Ormanları Savunması KOS'tan Mehmet Baki Deniz. Çok sayıda konuşmacımızın olduğu forum niteliğinde bir toplantı bu. Orada da dinleyeceğiz büyük bir miktarını. İnsanlar yerellerinde ciddi direnişler sergiliyorlar HES'lere karşı. Türkiye'nin HES problemi yeni olmadığını biliyoruz. Hı-hı. Ama bir tarih var ki hızlandığını biliyoruz. 2010'lardan evet. itibaren çok yoğun bir biçimde HES ve baraj yapımı söz konusu. 2015 yılı içerisinde toplam HES sayısı
564'e ulaşmış.
Evet, 564'e.
Bu 2015 yılının sonu, şimdi daha da fazla tabii.
Aynen. Sık sık programlarımızda dile getiriyoruz. Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri içerisinde enerji boyutu da var. Bu enerji boyutunun içerisinde de şöyle bir ifade yer alıyor. Türkiye hidrolik potansiyelinin %33'ünü kullanır durumda. Biz bunu %100'e çıkartacağız. Yani az önce ifade ettiğimiz rakam 564 HES sayısının %33'e tekabül ettiğini düşünün. Bunun iki katı daha
eklenecek.
Eklenecek demek. Ve buna karşı da işte Türkiye'de çok ciddi bir mücadele silsilesinin arttığını görüyoruz. Evet. Şimdi bu mücadelenin içerisinde bizzat fiziki olarak yer alan ama aynı zamanda bu sorunları da meclise taşıyan, parlamentonun gündemine getiren, cidden özveriyle çalıştığını söyleyeceğimiz, evet. Çok takdir ettiğimiz bir milletvekili. Yanımızda
eski milletvekili.
Tamam. Gönüllerimizin milletvekili.
Evet, halkın milletvekili olarak biliyoruz biz sizi.
Melda Onur bizlerle birlikte 24. dönem CHP İstanbul milletvekili. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk. Evet. Teşekkürler.
İstanbul trafiği sizi yorduk.
Evet. Olsun. İstanbul trafiği şaşırtıyor yani.
Evet. Melda Hanım, biz bir giriş yaptık. Biliyoruz siz işte bu 2010'dan beri artan HES furyasının içerisinde elinizden geldiğince büyük bir özveriyle her birinde yer almaya çalıştığınız dayanışma içerisinde oldunuz. Ve biliyoruz ki bir yandan da yani hükümetin söylemi şey noktasında bunlar kalkınmaya karşı dış mihraklar.
Doğalgaz lobisi.
Doğalgaz lobisi. Muhtelif sıfatlar arkasına önüne eklenir durumda bu mücadelenin ama birçok pratik yaşadınız, birçok deneyim elde ettiniz bu mücadeleler içerisinde. Onlardan tek tek de bahsedebiliriz. Her birinin özel bir şeyi vardır mutlaka, noktası vardır. Ama insanlar neden itiraz ediyor HES'lere? Belki buradan bir giriş yapabiliriz.
Tabii, insanlar neden itiraz ediyorlar? Aslında bunun en saf örneği belki Anadolu'da hani öyle çevre, ekoloji, doğa nedir hiç de sorgulamamış ama hayatı, yaşam kaynağı, geçimi, su olan başta kadınlar olmak üzere köylüler bunun ellerinden gittiğini bizzat tanık oluyorlar ve ondan itiraz ediyorlar. Hı. Bu kadar net. Hı. Onları hakikaten çevre aktivisti ya da işte çevreci, yaşam, doğa hakkı savunucusu falan demek bunlar da çok değerli ama çok doğru bir ifade değil. Onlar yaşamlarını, hı hı. kendi bizzat ticari işlerini, kendi işleri çünkü o. Evet. Onu savunuyorlar. Şöyle söyleyelim. Aslında bu işler ilk 2000'li yılların ortalarında eski bakan Hilmi Güler zamanında işte dereler satılacak, nehirler satılacak diye bir şey çıkmış. O zaman bir yönetmelik, bir yasal düzenleme. Bayağı bir kıyamet kopardı ama şöyle kopardı. bu konunun nereye geleceğini bilen insanlar işte ileride bu suların insanların susuz kalacağı, işte derelerin kuruyacağı gibi takım öngörüler söylediler ama o zaman da bir vatandaş onu anlamadı.
Evet.
Bolivya örnekleri anlatıldı işte dünyadaki ve o zaman ciddi su baronlarının iştahını kabartan da bir şeydi. Ben de o zaman gazeteciydim ve bir su dosyası yapmıştım, hiç unutmuyorum. O zamandan beri benim buna ilgim vardı hep. Geldik tabii 2010'lara.
2009'da Dünya Su Forumu burada
Dünya
yapıldı.
Dünya Su Forumu olduğunda zaten ilk fırtına derisindeki hareketlilikle başlayan bu HES'lere karşı dayanışma zaten 2010'larla 2011'lerle doruğa çıktı. Çünkü şu görüldü ki bu HES lisansları hani neredeyse yere bakmadan, tespit etmeden bir derinin üzerine işte 30 tane 40 tane verilmiş. İşte birincisi yapılınca köylü o kadar ses etmedi. Çünkü şeyi biliyoruz yani ilk başlarda çok da ciddi köylünün toprağına para verdiler.
Evet.
Hoşlarına gitti. Sonra birdenbire orada kesildi, burada kesildi derken su kalmayınca, hafriyat sorunu olunca ve çevreciler tabii, çevreciden kastım şu o bölgeden yetişmiş ama büyük şehirde oturan İnsan. Gençler bu işe el atınca iş büyüdü. Evet, Karadeniz bölgesi çünkü doğal olarak yani nehri de bu, bir de insanı daha dirençli, bir de tabii sol geçmişi var yani sol bir damar var orada, o da çok önemli. Şimdi Anadolu'da da biz rastlıyoruz mesela bir Kırıkkale örneğinde çok yalnızdı köylüler. Çünkü Kırıkkale işte Beşir Atalay'ın da milletvekili olduğu dönem AKP'nin ve muhafazakarlığın bayağı pençesinde, orada Kızılırmak'a 25 kilometre bypass eden bir HES ne yazık ki her şeye rağmen yapıldı. Her şeye rağmen yapıldı. Böyle başladı. Niye itiraz ediyorlar? Bunun için itiraz ediyorlar. Şimdi bunun en güzel itirazını ben şeyde gördüm. Tortum'da işte 2011 senesinde daha yeni seçilmiştim. Orada işte Leyla Yalçınkaya hatırlarsınız.
Evet tabii. Bir daha hatırlatalım.
Tabii tabii. Yani Bağbaşı köyü Tortum'da hayatınızda görebileceğiniz en yeşil, her türlü meyvanın yetiştiği bir köy. Yani muhtemelen hayvancılık da var. Oraya Bağbaşı HES yapmaya kalkıyorlar ve ilk anda AKP'li de bir köy. Hatta şey diyorlar yani buna imza vermezseniz başbakan çok zora girer diyorlar. Ve aman diyorlar hani zora girmesin başbakanımız diye. Fakat sonradan görüyorlar ki bir kere toprak yığma, işte HES'in şey, su bulanıyor, su azalıyor. Bunlar hemen oluyor. Ve bunun üzerine
Başbakanın hatırına dahi katlanılmayacak bir
tabii,
durum.
Tabii zaten o ilk arbede büyük kavgalar hatırlarsınız işte jandarmanın yerlerde sürüklediği kadınlar ve ben gittiğimde bayağı yani yara bere içindeydiler. O kadar kötü bir durum. Bir kadının söylediğini asla unutmam. Bakın yani gerçek olan budur. Şimdi bunu 80. maddeye de bağlayabiliriz. Şimdi şöyle bir şey var. Orada bir köye İşe engel olmaktan dava açtılar. Yani oradaki işte HES çalışmasına engel olmak. İşte bu ticareti engel olmak. Böyle bir madde var ya. Bunun üzerine bana bir köylü kadın dedi ki. Vekil dedi. Bak dedi bana dedi burada dedi, işe engel olmaktan dava açıyorlar dedi. Peki benim işim ne olacak dedi. Evet. Şimdi onun işinden kastı şu. Son derece gerçek var ve devam eden bir iş. Bahçesi var. Meyve ağaçları var. O meyve ağaçlarından topluyor, pazarda gidiyor, satıyor, evine gelir elde ediyor.
Tek geçim kaynağı.
Bahçecilik de tabii tabii. Yani muhtemelen eşi belki bir yerlerde yevmiyeli gidip çalışıyor olabilir. Erkekler genelde hani aldıkları günlük yevmiyeli evin döndüğünü zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Kadının yetiştirdiği sebzeyle akşam yemeği pişiyor çoğunlukla. Evet. İşte o suyla sabah kalkıyor, evini temizliyor, bahçesini suluyor, ineğini suluyor. Ondan sonra bütün evi döndürüyor ve bunun üzerine onun elinden alıyorsunuz. Şimdi bakın bunun iş olarak tanımlanmaması çok vahim. Şimdi yani, bu 80. maddede de mesela getirirken hani özellikle bu tür davalarda şeyi öne sürüyorlar. Yani ticaret hakkı, iş yapma. Peki burada çok ciddi anlamda yapılan iş var. Bu tıpkı şey gibi. Ev kadınının yaptığı işi görmezden gelmek gibi.
Aynen.
Onun ötesinde burada ticari bir iş var. Var çünkü mesela Bağbaşı'nda elma bahçeleri Almanya'ya organik mama yapılması için elma ihraç ediyorlardı. Şimdi siz bütün buradaki ekonomiyi yok edeceksiniz. Orada yani üretecek olduğunuz elektrik de yani öyle hani attınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmeyecek bir elektrik. Sonra ne oldu? Dava süreci başladı. Orada haksız olduğu çıktı ya, çektiler gittiler.
Arkalarında bir enkazda bırakıyorlar çoğu zaman maalesef. Bırakıyorlar
tabii, travma bıraktılar. Yani 17 yaşında bir kızın travmasını bıraktılar.
Babaannesinden görüşmesinin, konuşmasının tabii. Mahkeme kararıyla yasaklandığı bir şeyden bahsediyoruz.
Aynen. Sanatçın haberi değil yani, gerçek
bu. Suça evet. Sürüklenen çocuk sıfatıyla. Aynen. HES eylemine gitmeme ve HES eylemlerine gidenlerle görüşmeme cezası verildi. Görüşmeme cezası da işte babası ve babaannesiydi. Babaannesi gitmişti, babası gitmişti. Bunun çok örneğini biz Anadolu'nun her yerindeki HES kavgasında biliyorsunuz, yeşil yolla ilgili olarak, evet. Madenle ilgili olarak gördük. Bu direncin yani özellikle kadınların önde olmasının sebebini ben bu yani toprak, tarım ve suyla yaşamı bütünleştiren o ekonomiye kadınlar hakim.
Kadınlar o yüzden kadınlar çok daha ön planda.
Çünkü geliri kesiliyor. Çünkü şunu görüyor. O elinden gittiği zaman ne olacak? Büyük şehre göçe gidecekler. Kocası bir taşeron şirkette, kendi bir taşeron şirkette. Yani özgür hayatları, köydeki özgürlük şehirde bir köleliğe dönüşecek. Kalkı öyle oluyor zaten. Yani esas sebep budur. Ama buna tabii ki çevreciler, ekolojistler, doğacılar eklemleniyor. Ama bunun bu tarafını mümkün olduğu kadar tabii iktidar göstermemeye çalışıyor. Evet. Bunu doğal gaz lobisine bağlı. İşte zavallı köylü kışkırtıyor oluyor. Evet. Bu bir realitedir ve görmek istemedikleri ne yazık ki. Ama şunu da söyleyeyim. Hani lafı uzatmadan sorularınız olabilir. Ben çevre komisyonu üyesi olduğum dönemde ki zaten çevre komisyonu üyesiydim. Başka komisyona girmedim. AKP milletvekillerini de mesela yerelde bu işlerin ne kadar sıkıştırdığını biz o komisyonda konuşmalardan biliyorduk. Birkaç kez Enerji Bakanı'na, ama biz yerelde çok zor durumda kalıyoruz. İşte mesela Samsun'daki milletvekili hanım, ki bir daha yapmadılar zaten onu. Şey dedi, biz dedi, bu HES'ler bizim dedi deltayı kuruttu dedi. Ve orada tarım bitti dedi. Yani bunlara bir şey yapmamız lazım. Yine benzeri şekilde bir Karadeniz milletvekili. Yerelde çok sıkıştırıyorlar tabii AKP'li milletvekillerinde.
Evet, doğru.
Sizin konuşmanın sırasında bir şey çok dikkat çekiciydi. Bu furya başlayınca birinci HES'lerde o kadar ses çıkmadı. Yani tabii. Bunu her yerde, her bölge içinde söyleyebiliriz. Tabii. Ama insanlar sonuçlarını gördükten sonra ciddi itirazlar var. Ve bu itirazlar önüne sonuna ne kadar sıfat getirilirse getirilsin karşılığı olmadığını devam eden mücadelelerden görüyoruz zaten. Tabii. Yani geri adım attıramıyorlar. İşte Artvin'deki olan da bu. Tabii. Hani sorgulama çok daha geniş bir alana yayılmaya başlanıyor. İşte devlet kimdir, devlet benimdir cümlesini başta duymadık.
Tabii.
Şimdi ise çok daha genel bir sorgulamaya gitmiş durumda. Çünkü insanlar şunu bekliyor seçilmişlerden ya da devletten. Yani yaşam standartını koruyor olması gerekiyor. Tabii, yani devlet niçin vardır? Onun bütünüyle yaşam standartını, geleceğini garanti altına almak için vardır. Yoksa o mekanizma onların gözünde de çok sorgulanır hale geliyor.
Herkesi kendi yaşam alanında koruyarak oranın ekonomisini yükselteceksiniz. Eğer orada ciddi bir tarım potansiyeli varsa, eğer orada ciddi bir turizm potansiyeli varsa, ki var. Bağbaşı'nda evet. Anadolu'nun en eski kiliselerinden bir tanesi var. Hala ziyaret edilen. Şu an cami olarak kullanılıyor ama çok enteresan bir yer. Ama kilise özelliğini koruyor. Mesela bunlar çok turistik özelliklere sahip şeyler. Ayrıca da tabii doğal yaşam. Mesela susamurunun olduğu bir dereydi orası, ki susamurunun yaşayabilmesi için o derin çok çok çok temiz olması lazım.
Demek ne kadar olması temizmiş. Lazım.
Yani su da olması lazım.
Yani, su bile akmıyor
tabii artık. Demek ki ne kadar temizmiş ki susamurunun yaşayabildiği bir dere. Mesela bir benzeri, onlar çok daha serttiler. Antalya'da şeyde görmüştüm, Manavgat'ta Ahmetler Kanyonu. Benim hayatımda gördüğüm en güzel kanyon. Ben böyle bir yer görmedim.
Evet.
Orada da o kadar acayip ki mesela işte vali, aynı vali, Erzurum'daki vali Antalya'ya gitmişti. Valinin izinde. Aynen öyle. Şöyle bir şey demişler. ÇED raporu, ÇED istemez rapor alınmıştı. Ve raporda, proje raporunda şöyle bir şey deniyor. topografik koşullar yüzünden hani tribünün kurulacağı yeri görülmüştür ama hattın döşence yani kanal ya da tünel neyse o henüz tespit edilememiştir. Yani
kanyon sizin, içinden geçti.
Yani için. Düşünebiliyor musunuz? Öyle bir doğal güzellik var orada kaldı ki arkeolojik de bir özelliği var. Siz projeyi hazırlarken gidip şeyin tespitini yapmıyorsunuz. Yani bu
masa başından nereden yapılıyor işte.
Sadece kurulacak yer. Yani o tribünün kurulacağı yere bakıyorsunuz. Geri kalanı işte topografik koşullar yüzünden çünkü orası gerçekten bir kanyon.
Çok güzel bir yer.
Tabii, i̇lerleyememiş. İlerleyememiş, değememiş, bakmamış, görmemiş. Şeyin çok güzel bir lafı vardır. Her yerde tekrar ederim. Avukat Yakup Okumuşoğlu. Türkiye'nin sayılı HES karşıtı avukatlarındandır. Evet. Google Earth'te nehir görüp üzerine lisans veriyorlar der. Öyle hakikaten de öyle. Evet.
Zaten bu DSE'nin hani bir şeyi vardır böyle bütün barajları HES'lere üzerinde işaretlediği bir haritası var. O haritaya baktığınız zaten anlıyorsunuz yani. Tabii. Haritayı açmışlar yapmışlar. Böyle bir şey.
Tabii. Yoksa bunlara anlam veremeyiz. Munzur Çayı'nın üzerinde 26
koruma
tane.
Koruma alanı ya. Tabii. Yani Munzur Mahallesi'nde 26 tane şey.
Yani Çorum'un üzerinde kaç tane. Yani bu sayıları anlamlandıramayız yani bu durumda.
Evet.
Ne kadar absürt Milli olduğunu Parkın sayılar içinde. Söylüyor aslında.
Tabii.
Şimdi vaktimiz bizim oldukça sınırlı. Buradan maalesef. Hızlıca maalesef 80. maddeye de geçiş yapabiliriz aslında. Yani biliyoruz bundan önce de chat süreçleri çok sancılı. Hiçbir zaman doğru düzgün işletilen süreçler olmadı. Ya da Çevre ve Orman İşleri Bakanlığı.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı.
İkisi de aslında hani kamu yararı dediğimizde yatırımın yanında değil de işte kamunun dediğimiz daha genel bir kesimin yanında olması gereken kurumlar olmasına rağmen bakanlıklar olmasına rağmen bir yatırımcı fonksiyonuna sahiplenmiş durumdalar.
Evet.
ve aynen bu öyle. Fonksiyonları sayesinde hiçbir zaman bir denetim mekanizması oluşturmadılar zaten şimdiye kadar yapılan projelerde. Ama bu OHAL kapsamında çıkan 80. maddeyle birlikte biliyoruz ki Bakanlar Kurulu'na çok daha geniş bir yetki verildi.
Evet, stratejik, evet. Dördüncü fıkra maddenin.
Stratejik nitelikteki projeler diye ifade edilen aklımıza gelebilecek çok sayıda.
Stratejinin içine her şeyi sokabilirsiniz.
projeyle.
Kimin stratejisi ne için?
Evet, evet.
Denetimler tamamen rafa kalkmış durumda.
Evet.
Değil mi? Bir miktarda bundan bahsedebiliriz.
Tabii.
Diğer programlarda da ifade etmeye çalışıyoruz. Açık Radyo'da çok sık dile getiriliyor. Ama ne kadar üstünde dursak az olabilecek bir madde bu. 80. madde.
Tabii. Şimdi aslında her şey tabii ki mükemmel gitmiyordu. Kimi arkadaşlar şey diyorlar ya zaten kötüydü. Hani 80. madde sonuçta hani daha da... Evet. Aslında bence daha da kötü yapacak tabii ki. Çünkü diğer türlü sonuçta başvuracağınız yerler vardı ve size bir zaman tanıyordu.
Evet, mücadele
için. Yani mücadele için zaman, sizin mücadelenizi örgütleyebileceğiniz bir zaman tanıyordu. Yani bugün bir yerde bir karar verdiğinde siz daha ay dur ne oluyor demeden orayı hani kepçeyi dayayıp hiçbir... Çünkü bütün hani başvurabileceğiniz... ona engel olabilecek her süreci ortadan kaldırıyor. Onun
İtiraz mekanizması kalkıyor.
Evet yani aslında şey diyorum ben buna hani iç hukuk yollarını doğrudan tüketiyor. Hazır tüketilmişi var şeklinde. Bütün yolları tüketiyor. Bu yani hani adına stratejik ama bu ülkede neyin stratejik olduğu konusunda zaten biliyoruz yani onlar açısından sadece hani yatırımcının kârı stratejik olabilen
burada stratejik
bir şey.
Dediğimizde şirket insani yanlısı. Ya da ekolojik bir kaygının
yok
hiç şeyinden bahsetmiyoruz.
Öyle yani ekolojiyi zaten geçtiler. İnsani hiçbir kaygı yok. Şimdi biz sanıyorum Perşembe günü Cumhuriyet Halk Partisi bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürecek. Biz de onlardan haber bekliyoruz. Çünkü Türkiye'nin dört bir tarafından gelecek bir grup ekoloji hareketi ve köy, mahalle artık kimler gelebiliyorlarsa... onlarla biz bir Karadeniz turu ve Ankara yapmıştık. Bizim genel başkanımıza da gitmiştik. Şimdi ikinci turu yapacağız. Hem Anayasa Mahkemesi'nin orada belki basın açıklaması yapılacak beraber. Hem de Kemal Bey'i de ziyaret edeceğiz. O zaman sözü vardı hani destek konusunda. Kaldı ki tutuyorlar tabii ki yani hani Anayasa Mahkemesi'ne gitme anlamında. Hı. Şimdi ben ama şunu da düşünüyorum. Normal koşullarda bu madde Anayasa Mahkemesi'nden döner. Dönmesi gerekir. Hı hı. Çünkü bu son derece her şeye aykırı yani anayasanın evet. 56. maddesine her şeye. Eskiden olsa derdim ki evet bu Anayasa Mahkemesi'nden döner. Ama yeni halimizde, şu halimizde bu 15 Temmuz sonrası furyayla ne kadar dönebilir bilmiyorum. Çünkü evet, oradaki kişilerin yarın FETÖ'cü ilan edilme endişeleriyle nasıl bir karar verecekler onu bilmiyorum. Hı-hı. Bunu niye eskiden yapıyorlardı? Eskiden mesela şöyle bir şey hatırlıyorum. Ya grup başkan vekilleri arasında ya şeyle ilgiliydi o zaman bir tane madde bu memur atamalarıyla ilgili dediler ki ya niye bunu yapıyorsunuz AKP'lere bu Anayasa Mahkemesi'nden dönecek belli biz bunu götüreceğiz biliyoruz ama bu arada zaman kazanmak ya tabii mesele evet. bu yani bu arada ne yapabilirsem kârdır yangından ne kadar mal kaçırırsam kârdır bakalım yani umuyorum her şey istediğimiz gibi olur.
Evet, programımızın sonuna geliyoruz artık ama geldik, bir hatırlatma yapalım hemen.
Daha uzun boylu konuşmak isterdik Melda Hanım'a.
Çok
öncelikle
teşekkür ederiz.
Teşekkür edelim.
Ben teşekkür ederim.
Programı bitirmeden önce hı-hı. bu konuyu daha uzun boylu konuşabileceğimiz, başında da ifade ettiğimiz gibi 12-13 Kasım tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde Uluslararası Su Mücadeleleri Konferansı var. Ona bekleriz. Gelirseniz daha uzun boylusunu yerelden gelen aktivistlerin katılımıyla konuşma imkanımız olacak. Evet. Nasıl mücadele edeceğiz diye birlikte bir yol haritası çizmeye çalışacağız diye de düşünüyoruz.
Evet.
Tabii her kayıt, şeye rağmen.
Evet, aynen öyle. Kayıt yaptırmayı da unutmasınlar dinleyicilerimiz.
Suhakkı.org'dan.
Evet. Bu haftalık bu kadar diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Melda Hanım'a tekrar.
Ben teşekkür ederim.
Suhakkı'ndan bu haftalık bu kadar.
Hoşçakalın.
Suhakkı. Kâr için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.